Beş Kaza Tahtacıları İlhan Kurt 13. Ayrım 27. Sultan Şeref Topçu. Sultan 1945 yılında Maş'ta Altın Yayla'dan Fethiye Ören'e inen yol üzerinde Akdağ'daki ilk düzlük yaylalarında ormanda ağaç işlerken dünyaya gelmiş. Kendisiyle tam 55-56 yıl sonra Beş Kaza Tahtacıları araştırma kitabımın arşiv çalışmalarında 29.3.2019 tarihinde tesadüfen tekrar karşılaştık. Ben o yıllarda orman işletme ağaçlandırma sahalarında dikim yapan işçilerin başında puantör olarak çalışmaktaydım. Sultan Topçu 1962 yılında kadın işçilerin çavuşu Fatma Günday'ın hanım kız gözetiminde kadınların başında çavuştu. Şafak Dilsiz, Fatma Merdin, Nurten Tok, Fatma Perihan Günday kardeşler gibi kalabalık kadın ve kızların içerisinde Sultan da varmış. O beni hemen tanıdı ama ben onu çıkaramadım. Neredeyse yarım asır olmuş. Belki de yaşlanmışız. Değirmen Boğazı Sarı Kız Deresi'nden başlayarak Eren Tepesi'nin güneye bakan tarafında A6'ya kadar ağaç dikim sahasında birlikte çalıştığımız sohbetimiz esnasında ortaya çıktı. İK Sultan Hanım, bana aileni aklında kaldığı kadarıyla anlatır mısın? ST Çocuk yaşta babam Gövşen'i kaybettiğim için annemle Veysel, Halil, Mehmet ağabeyim, Ali Yelken ağabeylerimin kanatları altına sığındık. Ağabeyim Ali Yelken o zamanlar bizim tahtacı obasının kahyasıydı. Dağlarda, yaylalarda işlenen ağaçların kesimini Ali Yelken ağabeyim alır, nerede kim hangi işi yapacak o karar verirdi. Ağaç kalas haline getirildi mi, katırlar ile taşınıp belirli bir yere toplanan latalar, kalaslar ormancıya ölçülerek teslim edilirdi. Kalaslar ödeme yapılacağı gün geldi mi, parasını alıp herkese işlediği ağaç ne kadarsa hizmetlerinin karşılığı olan paralarını verirdi. Babam Gövşen Mustafa, Hakk'a yürüdüğünde yaşım çok küçük olduğu için elimden geldiği kadar sabah erkenden kalkıp ekmek yapar, ağabeylerime hizmet ederdim. Onlar dağda ağaç işlerken ben de evde yemek hazırlar, ev işlerine yardımcı olurdum. Daha sonra yaşım ilerledikçe hanım kız Fatma Günday'ın çavuşluğunda sabah erken saatte evimizden çıkıp değirmen başında çapalarımızı sakladığımız şu an mesire yeri olarak kullanılan yere giderdim. Günlük başıyla arası yaklaşık 7-8 kilometredir. A6'na kadar yayan gittikten sonra tekrar geriye bir o kadar yol yürüyerek çalıştığımız yere varırdık. İş bitti mi tekrar o kadar yolu yürümek zorunda kalır, akşam yorgun argın evimize gelirdik. Orman işletme ağaçlama sahalarında çam dikimi için teras hazırlayıp fidan dikimi yapardık. Daha sonra ağabeyim Mehmet Yelken ile Karaböğürtlen, Akçaalan'da Fransız Madi şirketinde krom madeninde çalıştık. 16 yaşına geldiğimde görücü usulüyle hiç tanımadığım, görmediğim Hasancıklardan Hüseyin Topçu ile evlendirildim. Hayatımda ilk kez bir erkekle kendimi gerdek odasında bulunca üzerimdeki gelinlikle karanlığın içine nasıl koştuğumu bilmiyorum. Bir tuvaletin içinde saatlerce ağlayarak kendime geldim. O zamanlarda gelinlikle baba ocağına dönmek yaşamına son vermektir. Babam yok, anam yok, gidecek yerim yok. Başım eğik, gözyaşlarımla yıkanmış, etekleri çamur, yanakları otlardan yemyeşil olmuş, yırtılmış ama artık bembeyaz olmayan gelinliğimle geri döndüm ve alnımın akıyla kocama teslim oldum. Rahmetli Mehmet Gazi'nin bize verdiği tahta baraka ilk evimizdi, Nur Gölü'nde yatsın. Eski rezilliğimiz, yoksulluğumuzu anlatsam herhalde kelimelere sığmaz. Ayrı bir kitap olur. Her neyse. 6 yıl çocuğumuz olmadı ki o zamanlarda kısır gatır diye çok aşağılandım. Çok dualar ettim. Yaradan'ım bir çocuk ver sonra da canımı al diye. Ve derken bir kızım oldu. Daha 26 günlükken beşikte sabah cansız bedenini buldum. Gece koklayıp beşiğine sarıldım. Nur yüzlü İlkay'ım sır olmuş. Aklımı kaybettim. Aylarca kendimi bilmez halde dolaşırken ilk oğluma hamile olduğumu öğrenince tekrar hayata döndüm. Biz eskiden her şey için falcıya giderdik. İnanırdık daha. O da ölür mü acaba diye endişelenirken soluğu falcıda aldım. Falcı, eğer bu çocuğun adını Şerafettin koymazsan bu da ölecek deyince, etme kızım bizde böyle ad yoktur desem de sonunda korkumdan Şeref'e ikna oldum. Onun beşiğinde nöbetler tuttum. Soluğunu dinledim her gece her gece. Emekledi kurban kestim. Yürüdü kurban kestim. Dillendi kurban. Kız çok istedim ama Yaradan'ım üç erkek layık gördü. Yüce Yaradan herkese böyle evlatlar nasip etsin. Sağlıklı, huzurlu, hep birlikte olsunlar inşallah. Hiç aklımdan çıkmayan bir olay da ben 6 yaşındayken babam sağdı. İnlice ile Göcek Dağları'nda ağaç kesimi yapıyorduk. Babam Hakk'a yürüdüğü gün biz çocuklar arkadaşlarımızla evcilik oynarken "Gövşen öldü, Gövşen öldü" diye dağların ardından yankılanarak dalga dalga yayılan o ses hala bugünmüş gibi kulağımda çınlıyor. Ne zaman babamı ansam o sesi kulaklarımda, yüreğimde hep hisseder, duygulanırım. Ayrıca unutamadığım anılardan birisi de Altın Diş Hüseyin'in ikinci eşi, Beyim Hüseyin'in öz halası Döndü Halam'dır. Altın Diş Hüseyin'in ilk eşi öldükten sonra Döndü Halam'ı Hıra Mustafa'dan ikinci eş olarak istemiş. Hıra Mustafa da olur demiş. Altın Diş Hüseyin'e Döndü Halam'ı vermişler. Altın Diş Hüseyin ilk eşini çok severmiş ve onun resmini kalabalığın içinde Döndü Halam'ın kucağında taşıtıp güya eski eşine Cumhuriyet Bayramı'nı seyrettirirdi. Şu an bile hala merak ederim. O güzeller güzeli Döndü Halam bunu hak eder miydi? Hala üzülürüm. Sultanın anası Gadın'ın bugün bile hala unutamadığı anıyı, Gadın ile Gövşen'in başından geçen olayı torunu Şeref Topçu anlattı. Gadın lakabıdır, adı Fatma'dır. Gadın Fatma, henüz 8 yaşında çocuk denecek yaştayken babası askere gitmiş. Askerde şehit olunca 4 kardeş yetim kalmış. Anaları bir başına 4 çocukla ne yapacağını bilemez durumdayken Gadın'ın kaderini değiştirecek olay ile karşılaşırlar. O yıllarda tahtacı obalarını dolaşan, doğuştan fıtık hastası, geçimini ağaçtan yaptığı döndereç, oklava, evereç, senit, kaşık gibi ev aletleri yaparak sağlayan Gövşen Mustafa Yelken ile obanın birisinde karşılaşırlar. Cuma Uysal, Antalya, Hüseyin Belci ve Ayşe Şen Mersin, Erdemli Tömük'te öksüz kalmışlar. Çocukların anaları 4 öksüz ile bir başına kalmış. Kadın çaresiz ne yapacağını bilemez vaziyetteyken, kadının kaderini değiştirecek hadiseyle karşılaştıklarında, kadının anası çocuklarına bakamayacağı için Gövşen Mustafa Yelken'e yalvarır. "Benim kimim kimsem yok. 4 çocukla kimsesiz bir başıma kaldım. Bu çocuklara bakamıyorum. Sen al git şu kız çocuğunu büyüt. Ya kendine evlat edin ya da münasip görürsen kendine eş edersin. Bak sen de marız, maruz bir haldesin. Bu halinle sana da kimse varmaz" demiş. Marız, hasta, ağır işlerde çalışamayacak durumda olan. Çocuk Gövşen Mustafa Yelken'den neredeyse 30 yaş küçük. Üstü başı perişan, elbisesi yırtık vaziyette. Ağzı burnu sümük içerisinde olan bu küçük kız çocuğuna bakan Gövşen, önce şöyle bir düşünür, sonra göz ucuyla bakar, kız çocuğuyla göz göze gelirler. Bu zavallı kadın ve çocuklarının durumunu gören Gövşen, kızım ve kardeşlerinin haline bakıp gözleri dolmuş. Gövşen Mustafa Yelken hiç ağzını açmadan, bir laf bile etmeden, kız çocuğunun elinden tutup arkasına bakmadan çekip gitmiş. O günden sonra kadın ile Gövşen Mustafa Yelken yeni bir yol ayrımı ve yeni bir hayat için birbirlerine dayanak olmuşlar. Kadın henüz çocuk denecek yaştayken hamile kalmış. Veysel, Ali, Halil, Mehmet adında 4 oğlan dünyaya getirmiş. Selvinaz Aytaş ve Döne Aytaş Ortaca, Fatma Cırık ve Sultan Topçu günlük başında yaşamaktadır. Şu an kadının evlatlarından yalnız Mehmet Yelken ve Sultan Topçu günlük başı Foça Mahallesi'nde yaşamaktadır. 1951 yılında Göcek ile İnlice civarında dağlarda ağaç işledikleri sırada Gövşen Mustafa Hakk'a yürüyünce kadının kaderi de anası gibi hiç gülmemiş, çocuklarıyla başsız yapayalnız kala kalmış. Kadın yanındaki çocuklar Halil, Mehmet ve Sultan ile evli olan oğlu Ali Yelken'in yanına sığınmışlar. Orada huzur bulamayan kadını, oğlu Ali Yelken annesine sorgu sual etmeden, danışmadan Taylı Şükrü Dönmez'e kocaya vermiş. 2-3 yıl sonra Taylı da Hakk'a yürümüş, o da hayatını kaybetmiş. Bu acılarla geçen yıllar içerisinde kadın kardeşlerinden hiçbir zaman haber alamamış. Ama kadının yüreği kardeşleri için hep yanıp tutuşur. Ne oldular, acep nasıllardır gibi tasalanır. Aradan o kadar zaman geçse de hiç aklından çıkmaz. Tek dileği dünya gözüyle onları bir kez olsun görebilmektir. Günlükbaşı Foça mahallesinden gezgin olan Aşık Hüseyin Hançer, nerede bir tahtacı obası varsa oralarda buralarda gezip dolanırken aşığın yolu Mersin Erdemli'ye bağlı Tömük'te tesadüfen kadının tek kız kardeşi olan Ayşe Şen ile bir gürufta, güruf Cem ayininde toplanan gruba denir, cemaat gibi karşılaşır. Aşık kendisini tanıtırken Fethiye günlük başından olduğunu söyleyince Ayşe Aşık Hüseyin Hançer'e heyecanla sorar. Aşık sen şimdi Fethiye günlük başından mı geldin he? Aşık belki tanımazsın emme, sana birisini soracağım. Benim Fethiye günlük başında bir kardeşcığım var idi, Fatma kadın derler, tanır mısın? Aşık Hüseyin Hançer de abo sen bizim kadını mı soruyorsun? Bizim rahmetli Gövşen'in karısı. Amanı hiç ben Gövşen'in karısı kadını tanımam mı? Ben bek severim onu. Dünle dünya iyisidir deyince Ayşe hüngür hüngür ağlamaya başlar. Doyasıya ağladıktan sonra gözyaşlarını başındaki yazmasıyla siler. Aşık Hüseyin Hançer'in yanına yaklaşıp Aşık Hüseyin Hançer'e sen hindi şimdi bu iki dünne gözünle benim kardeşimi gördün öyle mi deyip Aşık Hüseyin Hançer'in iki gözünden öptükten sonra aşık benim okumam yazmam yok benim ağzımdan kardeşime bir mektup yazsam götürün mü demiş. Aşık Ayşe'nin yazdığı mektubu getirip kadına teslim etmiş. Kadın bu mektubu hep sandığında saklardı. Bu mektubu sandıktan çıkarıp ara sıra torunlarını okutup bağrına basarak hüngür hüngür ağlardı. Bu mektubu çocuk yaşlarda ninesine okuyan kadının torunlarından Şeref Topçu aklından hiç çıkmayan mektupta yazanları hatırladığı kadarıyla şu şekilde anlattı. Kardeşim beni burada bir araba verdiler. Çok şükür halım vaktim çok iyidir. Emme beni oralara salmazlar. Eğer sen gelebilirsen bir kez olsun şu dünle dünya gözüyle seni bir kerecik bile olsun göreyim kardeşim diye yazmaktaydı. Nenem kadın kardeşlerinden hiçbirisini bir kerecik bile olsun göremeden bu dünyadan göçüp gitti. Kadın 1989 Temmuz ayında oğlu Mehmet Yelken'in evinin önündeki tahta barakada sır oldu. Yani Hakk'a yürüdü. Naaşı bugün Fethiye Muğla yolu üzerindeki köprünün sağ tarafında yukarı Hoça mezarlığının tepesinde bulunan kızı Selvinaz'ın yanında yatmaktadır. Yıllar sonra anamı Sultan Topçu 72 ömrü boyunca hiç göremediği bugün Antalya Çakırlar ve Kemer Değirmendere'de yaşayan kuzenleriyle buluşturdum. Sevinç gözyaşları içerisinde sanki birbirlerini hep tanıyormuş gibi bir anda kaynaştılar. Yıllar önce yaşanan acıları konuşup hasret giderdiler. Hiç ayrılmak istemediler. Kadın ile Gövşen'in ruhları şad olsun. Cuma Uysal Antalya'da, Hüseyin Belci ile Ayşe Mersin Erdemli Tömük'te, kadın Fatma Fethiye Günlükbaşı Hoca'da. Bu anlatılan gerçekten yaşanmış olan hayat hikayesi, yalnız kadın ile Gövşen Mustafa Yelken'in hayat hikayesi değildir. Üç aşağı beş yukarı, ufak tefek bazı farklılıklar olsa da tüm tahtacıların geçmişine, hayat hikayesine ışık tutacak gerçek bir hayat hikayesidir. Kadın, kadın, güruf, cem töreni veya herhangi bir toplantıda bir arada toplanan cemaata güruf denir. Kaynak Şeref Topçu. Kadın Topçu, Alioğlu Hasan Topçu'nun eşi. 12.07.2019 günü Şeref Topçu ile kadın Mert'in yanından ayrılıp bir başka kadın topçunun yanına gittik. Kadın topçuyu ilk gördüğüm anda bana çok fazla yaşlı görünmüyordu. Yalnız ayağa da kalkamıyordu. İK, kadın hanım, bana dağlarda bellerde çalıştığınız yerleri anlatır mısın? KT, oğlum, ben 1938 doğumluyum. 81 yaşındayım. Ben ayaklarımdan marızım, kalkamıyorum. Bizim obamız tahtacılık yapmadı. Ancak Karagedik Fransız maden şirketinde maden yıkama ünitesi ve Yürek, Susambeli, Koru, Çengerdeki maden ocaklarında kadın erkek çoluk çocuk hep beraber çalıştık. Hem benim herifin sigortası vardı, hem de benim sigortam vardır. Dağlarda, bellerde, yağmur çamur demeden çalışırken çok rezillik çektik. Ayaklarım gördüğün gibi yerinden kalkamaz oldum. Fotoğraf, Karagedik fabrikasının fotoğrafı. Hiç aklımdan çıkmayan olayda, benim herif Hasan evde bir hata yaptık mı duvara bir kağıt yapıştırırdı. Her hata yaptığımız zaman hemen duvara yapıştırdığı kağıda çizik atardı. Kurban bayramında orucumuzu tutup da yasımız bitince elini öptük mü bizi affetmiş sayılırdı. Duvardaki çizikleri de silerdi. Onun kendi anlayışına göre öyle bir huyu vardı. İK, evde kadın topçunun gelini vardı. Senin adın ne? G.Ö. Benim adım Güslü Öncül. Yalnız beni Akkız olarak bilirler. Kızılcaköy'de mezarı olan Akkız ninenin adını bana lakabım olarak vermişler. Hoca da beni Güslü diye sorsanız bilmezler ama Akkız diye sorulunca hemen bilirler. Marız, hasta, artık yalnız başına bir iş yapamayacak durumda. İbrahim Saylık, tavukçının torunu, üfürükçü İbrahim, 13.12.2019 Cuma günü saat 16'da İbrahim Saylık ile Fethiye Güzel Sanatlar Derneği'nde bir araya geldim. Babası, anası kimdir? Lakapları hakkında anasından babasından duyduklarını anlatacak. İK, İbrahim, bana ailen kimdir, nereden gelmişler, lakapları ve obanız hakkında bildiklerini anlatır mısın? İse, babam Ali, babası Mehmet Saylık, enseliler deniz, lakabı tavukçu olarak bilinir. Annem Filiz Saylak, babası Hasan Azman Enseli obasından, lakapları Hasancıklardandır. Benim ailem Seydi Kemer'in sahil Ceylan nüfusuna kayıtlıdır. Benim bildiğim Saylıklar, Bağlanlar, Gansızoğlu Hasan Parçalar, Gebeş Musa Beygeler'de sahil Ceylan'dan günlükbaşı Foça'ya gelen ailelerdendir. Ayrıca benim bildiğim Akdağlar sülalesinin lakapları Kaşlılardır, Kaş kasabasından gelmişlerdir. İsimleri ve lakapları İsmail Akdağ Bekçi İsmail, Ali Akdağ Kaşlı Ali, Mehmet Akdağ Kara Mehmet, Hasan Akdağ Çatılı. İlhan ağabey, ben 1957 doğumluyum. 8 yaşında sigorta numarası aldım. Ben küçük yaşlarda dağlarda ağaç işledim. Değirmenbaşı Orman İşletme Deposu'nda ağaç istifi işlerinde çalıştım. Dağlarda yollar yapılıp stil marka ağaç motoru icat edilince dağda ağaç işleme işi bitti. Depolarda ağaç istifi ve kamyonlara ağaç yükleme işleri, traktörde bulunan bir alet çıktı. 100 kuturundaki ağacı aldığı gibi 2 dakikada istife yerleştiriyordu. Bizim bir günde yaptığımız işi bir saatte yapar oldu. Benim birlikte çalıştığım insanlar Ali Gür eşi Fatma, Mor Köylü lakaplı Ali Kalçık eşi Eşe, Ali Dönmez, Elif Kaçar, İbil lakaplı İbrahim Cırık, Turp Veli lakaplı Veli Topçu, Çölük lakaplı Hasan Azman, Kırdök Hüseyin, Çıngır lakaplı Hasan Çıngır, İbil İbrahim Cırık anlatmıştı. Depo memuru Yusuf Kurt çok titiz biriymiş. 35 metrelik istifi yıktırıp tekrar yaptırmış, istif düzgün olmazsa damga yapılamaz, doğru sayım yapılamaz diyerek istiflerin düzgün yapılmasına çok dikkat edermiş. Benim hatırımda kaldığı kadarıyla depodan sorumlu bölge şefi Rafet Yelkenci'ydi. depocu Yusuf Kurt, Haydar Gökçen'di. Nakliye kesen ormancılar Narlık'tan Şakir Konukçu, Kızılbel'den Osman Kavcar, Faralya'dan Mehmet Karadağ'dı. Diğer çalışanlar Kargı Yanıklar'dan Mehmet Ali Pehlivan ve Rıfat Ülfet Karlı, Çamköy'den Ramazan Karaoluk'tu. 28. Nazlı Ahmet Selki. Fotoğraf: Ahmet Gülfan Selki, anneleri Nazlı Selki ile birlikte. 23.3.2019 güneşli bir Mart ayı, yaklaşık 55 yıllık arkadaşım olan Ahmet Selki'nin annesi Nazlı teyzeyi ziyarete gittim. Ahmet Selki ile eskilerden konuştuktan sonra Ahmet'in annesi Nazlı teyzeye geldi sıra. İK: Nazlı teyze, eski günlerden yaşanan anılarının aklında kalanları bana anlatır mısın? NS: İlhan oğlum, ben Civcivli Ahmet Ağa'nın oğlan kardeşi Ali Gül'ün, Karaköle Ali'nin kızıyım. 1926 yılında Kızılcaköy'de doğdum. Şu an 93 yaşındayım. Babam Karaköle, Ali Hakk'a yürüyünce amcam Civcivli Ahmet Ağa günlük başı satın alındığı için köycek 3-4 yaşlarındayken günlük başına göçüp geldik. Babam ölünce bizi amcam Ahmet Ağa kanatları altına aldı. Bizi rezil ettirmedi. Amcam Ahmet Ağa günlük başına yerleşilirken ilk defa planlı bir köy olması için Fransız Krom Madeni şirketinde çalışan mühendislerine günlük başının planını çizdirmiş. Bütün köyün yollarının hepsi köy merkezine, bugünkü adı Civcivli Ahmet Ağa meydanına çıkar. Bu 18. maddeyi Civcivli Ahmet Ağa ta 1927-28'lerde günlük başında ilk uygulayan adamdır. Amcaoğlu İbrahim Gül de Elin Ağaları gibi bir ağa değildi. Elin Ağalarına bizim köylüler Eli Kırbaçlı Ağa derler. Ağalarımız ise sağdan soldan gelen fakir fukaraya tarla tokat edinmek isteyen olursa para pul sormaz, git hendek ovalığı boz da orası senin olsun derdi. Ben 14-15 yaşlarıma geldiğim zaman Civcivli Ahmet Ağa, anam döndülüğü döndü. O günlerde günlük başında karısı yeni ölmüş olan, günlük başına kolunda iki çocuğuyla gelen Mıstı, Mustafa Kurkur'a iki öksüz diyerek anam döndülüğüyle Mıstı'yı evermiş. Mıstı şu an Mendos Otel'in sahibi Mustafa Kurkur'un dedesidir. Fotoğraf: İsmail, Fatma, Meliha, Mustafa, Güler, Kurkuru ailesi. Cüce Ali: Döğeryaka köyünde Kanlı Ali Ağa'nın arı kovanlarını korumasında sorumluymuş. Kovanların bekçiliğini yaparken bir gün arı kovanlarını çalmışlar. Cüce Ali, Kanlı Ali Ağa, Yaka Kalesi'nden kıl çuvala, korda beni de kaleden aşağıya attırır diye korktuğu için Döğeryaka köyünden gizlice kaçıp doğru günlük başına gelmiş. Cüce Ali Selki'nin oğlu Mehmet'e beni anamdan istetmiş. Anam da ben bilmem, Civcivli Ahmet Ağa amcam bilir demiş. Fakat anamın kendisi de Mehmet için fakirdir diyerek verimkar değildi. Benim de yaşım 17'yi doldurmuştu. Ben de Mehmet Selki'ye kaçtım. Bu evlilikten 4'ü erkek, 1 de kızım oldu. 1 Hüseyin Selki, Göcek Etibank'ta Krom Madeni Laboratuvarında çalıştı, emeklidir. 2 Deniz Selki, günlük başında Budaklardan Hasan Budak ile evli, 3 çocuk annesi, ev kadını, 1982 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 3 Ali Rıza Selki, emekli öğretmen. 4 Ahmet Selki, Türkiye İşçi Partisi'nde politika, Doğayı Koruma Derneği ve çevre olaylarına duyarlıdır. Ahmet genç denecek yaşlarda boyu 1.60-1.65 arasında, kilosu da 60-65 kilo olduğu halde berberlik yaparken kocaman yüreğine tip gençlik kolları ilçe başkanlığı yapmıştı. 1976-80 yıllarında 12 Eylül askeri darbe dönemine kadar tip ilçe başkanlığı yaptı. 5. Ersoy Selki, öğretmen, halen görevde. NS: Oğlum İlhan, biz dağlarda ağaç işlerken ağacı yıktık mı, ağacın bacak kalınlığındaki dallarının kalın kabuğunu balta ile soyup, kabuğun içini bıçak ile kazırız. Çıkarılan zar yenir. Ağacın kabuğu ile dalın arasında kalan kısmından bıçak ile kazıyarak çıkarılan zara yalamık deriz. Yalamık yendiği zaman akciğer hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Kadınlar ise bağırsaklarımız temizlensin diye yerdik. Biraz fazlaca yedik mi aynı içme sudaki gibi ishal ederdi. Erkekler ise hani eczanelerde erkekler için hap varmış ya, erkeklere güç kuvvet versin diyerek yalamığı yerlerdi. İK, Nazlı teyze, gerçekten yalamığın erkeklere bir faydası olur muydu acaba? Neyse, abo oğlum İlhan, hiç faydası olmasaydı bu kadar çok çocuğumuz olur muydu? Unutamadığım bir anı da dağlardan işlediğimiz ağaçları kalas haline getirip katırlarımıza yükleyip kamyonların gelebileceği yerlere kadar taşırız. Bir keresinde Avlan Yaylası'nda ağaç işledik. Ağaçları önce kalas haline getirdik, sonra da katırlarımıza yükleyip Avlan'dan yola çıkıp 2 gece 3 gündüz yol yürüyerek Ölüdeniz kumburnunda bekleyen gemiye teslim ettik. Yollarda bugününkü gibi market, lokanta, bir şeycikler yoktu. Yalnız evde ne varsa, yağlığıma ne bulup koyduysam, kuru katık yediğimizin içtiğimizin hepsi buydu. Yarı aç, yarı tok, susuz, o kadar yolu yayan gidip tekrar yaylaya dönerdik. Yağlık, dağlarda bellerde yiyecek taşıdığımız 1x1 ebadında bezdir. Bele sarılıp bağlanır. Oğlum İlhan, ben bugünün gençlerine o günkü yaşadığımız anıları anlattığımızda gülüp geçiveriyorlar. Kesinlikle inanmıyorlar. Bu zor şartlarda biz öyle çalışarak emeğimizin karşılığı olan parayı kazandık. Çoluk çocuk sahibi olup büyütüp okuttuk. Yazın yaylalarda çalışır, güzün sahile inince hemen tarlalarımızı hazırlar, Ekim ayında tarlamıza susam darı ekeriz. Bir defasında Kaya Köyü'nden Kadir Çavuş, Turunç Muarı'nda kömür yaktırmış. Bu yakılan kömürleri çuvallayıp katırlarımıza yükleyip Turunç Muarı'nda bekleyen gemiye yükledik. Elimiz yüzümüz kapkara olurdu. Ya işte böyle geçti yıllarımız. Berber Ahmet Selki. İlhan, rahmetli dedem El Delek'te Cavurpınarı dedikleri yerde yaşarlardı. Biz küçük çocuktuk. Bize anlatılanları can kulağı ile kulak verir dinlerdik. Bir gün bana, çocuklar ben kuruyan ardıç ağaçlarını incecik yaprak dibi gibi soyar, bu yontulan ağaçları barakaların üzerine kiremit niyetine kullanırım derdi. Dedem bu yaprak gibi soyduğu ağaçları isteyene ev yapacak köylülere sattığını, Akdağ'dan işledikleri ağaçları belirli bir bölgeye kadar katırlarla çekilip kaya dibi saklı kente bulunan çaydan Eşen çayı ile yüzdürerek Kınık Kumluova sahilinde bekleyen gemilere yüklenirmiş. A.S. 12 Eylül'de tüm siyasi partiler kapatılınca haliyle tip kapatıldı. Bir süre siyasetten uzak durmak zorunda kaldım. 1983-84 yılında ANAP hükümeti, Başbakan Turgut Özal iktidara gelince turizmde önemli gelişmeler oldu. Fakat çevre konusunda sahillerde pek çok olumsuz gelişmeler meydana gelmeye başlayınca bazı doğaya ve çevre felaketine duyarlı bir avuç insan gibi ben de Fethiye Doğayı Koruma Derneği bünyesinde çalışmaya başladım. Doğayı Koruma Derneği'nde eşim Gülfan ile birlikte 4 yıl aralıksız Doğayı Koruma Derneği'nin kapısını hafta boyunca hep açık tuttuk. Yürüyüş grubu çalışmalarını bize örnek olan Doktor Erol Bostancı, Argun Gabaş, Ali Kışlak, Ali İhsan Emre gibi arkadaşların başlattığı yürüyüş grubu bayrağını onlardan teslim alarak kesintisiz olarak 4 yıl sürdürdük. Hava şartları el verdiği sürece ara vermeden her pazar günleri yürüyüş grupları ile yürüyüş yaptık. Şu an Fethiye'de 4-5 ayrı yürüyüş grubu var. Bunun Fethiye'de temelini atanlardan birisi de bendim desem herhalde yalan olmaz. 1988-89 yılında toprağa bir türlü gözü doymayanlara karşı Çevreciler FETÖ ile bütünleşerek gözünü sahillerdeki arazilere ve çalışkuş cennetine doğrultanlara karşı FETÖ bünyesinde birliktelik oluşturduk. FETÖ'dan Dilek Dinçer, Fethiye Kaymakamı Cengizhan Aksoy, FETÖ 2. Başkanı, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi, maddi ve manevi destek vererek FETÖ Çevre Komisyon Başkanı, emekli kartografya albayı Ali İhsan Özdilek ve Ali İhsan Emre'nin de çabası ve İngiliz vatandaşı Fethiye sevdalısı, Pul Hop'un çalışkur cennetinde kaç çeşit kuş olduğunu, gelip burada misafir olduktan sonra bazılarının ne kadar ürediğini tespit ettiği raporları bir dosya halinde İmar ve İskan Bakanlığı'na sunuldu. Sonra da Çevre Bakanlığı nezdinde yapılan olumlu çalışmalar sayesinde Çalışa Kuş Cenneti'ni kazandırdık. Doğayı Koruma Derneği ve FETÖ ile birlikte çalıştığımız süreçte çevremizde doğaya zarar verenlere karşı mücadele ederek Fethiye'de alternatif turizmin gelişmesi için çabaladık. Fethiye sevdalısı Pul Hope'ye yalnız Fethiyeliler olarak değil, tüm Muğla'da yaptığı kuş çeşitleri çalışmalar için ne kadar teşekkür etsek azdır. Doğayı Koruma Derneği'nde Fethiye Dereköy civarında asırlık ağaçların tespit çalışmalarında bulundum. Ebadı 7.30 ile 11 metre olan ağaçlardan toplam 7-8 ağacın koruma altına alınmasına yardımcı oldum. Gülfan Selki: Benim ailem Antalya Kaş Kazası'nın kasaba nahiyesinin Karacayer mezrasında Duman Dağı yaşarlarken Fethiye günlük başına gelmişler. Benim yaptığım araştırmalarda ailemin Karacayer'de olanlarını yıllar sonra gidip buldum. Geçen 2 yıl önce ziyaretlerine gittim. Tanıştık, telefon numaralarımızı verdik, ara sıra görüşüyoruz. A.S. Foça Mahallesi Süngercileri: Tekne sahibi Hüseyin Orhan, teknede sünger çıkaran dalgıçlar Şeref Orhan, Ahmet Gümüş, Kemal İzmirli, Hüseyin Orhan, gemicilerin kumanyasını aldılar mı, demir alıp açık denizlere açılırlar. Sünger tarlalarına dalış yaparak sünger toplarlar. Bu süngerleri dalıp çıkararak geze geze Bodrum'a kadar giderler. Çıkardıkları süngerleri Bodrum'daki süngercilere sattıktan sonra tekrar dönüşte sünger tarlalarını tarayarak Fethiye limanına gelirler. 13. ayrımın sonu.